Ayrım 4.
Onun sosyal yaralarından kurtarılmasını sağlar. Bunun dışında sendikacılık hareketleri gerekli midir diye soru sormak anlamsızdır. Sosyal anlayıştan yoksun veya hak ve adalet ölçülerinden habersiz iş adamları var oldukça, halkımızın bir kısmını meydana getiren işçilerimiz, tek bir kişinin hırsına ve aşırılığına karşı toplumun çıkarlarını koruma hakkına ve görevine sahip olmalıdırlar. Çünkü halka olan bağlılığı devam ettirmek, sağlığı korumak gibi millet çıkarına uygun biçimde hareket etmek demektir. Bir kısım ahlaksız iş adamları kendilerini millete yabancı hissettiklerinde ve bir sınıfın maddi manevi sağlığını tehdit ediyorlarsa onların hırs ve çıkarları memleketin geleceği üzerinde önemli bir etki yaratır. Böyle bir gelişme modelinin yollarını tıkamak hiç şüphesiz milletin takdirini kazanmaktır. Bu nedenle herkesin kurban olduğunu sandığı gerçek veya gerçek dışı haksızlıklardan istediği sonuçları çıkartmakta serbest olduğu iddia edilmesin. Böyle bir kanaat dikkatleri başka tarafa çekmek için bir savaş hilesidir. Sosyal hayata ait olan unsurların hepsini yıkmak milli çıkarların gereği değil midir? Buna evet denirse başarıya götürecek silahlarla savaşmak gerekir. Oysa tek bir hareket hiçbir zaman büyük bir iş adamının gücüne engel olmaz. Gerçekte mesele sanıldığı gibi hakkı üstün kılmak değildir. Zaten hak verilmiş olsaydı ne anlaşmazlık sebebi kalırdı ne de anlaşmazlığın kendisi. Hak duygusu buna son verir veya daha iyisi anlaşmazlık hiçbir zaman ortaya çıkmazdı. O halde en güçlü olmaktan başka çare yoktur. Çünkü insanlara kötülük veya toplumsal yasalara aykırı işler yapılır ve bu yüzden karşı koymak zorunlu olursa haksızlıklara son vermek için yasalar ve yargıçlar oluşturulmadığı müddetçe anlaşmazlıkları ancak güç çözebilir. Fakat açıktır ki işçilerden meydana gelen kitle tek başına bir işin gücünü belirleyen bir kişiye karşı başarı ihtimalini devam ettirebilmek için bir araya toplanmalı ve belli bir kimseyi kendilerine temsilci olarak seçmelidir. Ancak bu şekilde bu sendikalar günlük hayata bütün pratik sonuçlarıyla birlikte topluma daha fazla bir sosyal ruh verebilir. Bu aynı zamanda sürekli şikayet edilen ve hoşnutsuzluk sebeplerinin temas noktalarını da ortadan kaldırır. Eğer böyle olmazsa sorumluluğun büyük kısmı toplumsal yasaların yollarını kesmesini bilen veya siyasi nüfuz ve etkileri sayesinde bu yasaları geçersiz bırakanlara aittir. Siyasi burjuvazi sendikaların gücünü anlamayıp veya anlamamakta inat edip şiddete başvurdukça sosyal demokratlar bu saldırıya uğrayan kitleleri yanlarına çekmekte bir hayli başarılı oldular. Gerçeği anlamada kararlı bir tavırla sendika hareketini kendine sağlam bir dayanak yapan sosyal demokratlar genel bunalım zamanlarında çoğu kere bundan sonuna kadar faydalandılar. Bundan böyle hareketin asıl hedefi yavaş yavaş ortadan kalkarak yerini yeni hedeflere bıraktı. Çünkü sosyal demokratlar hiçbir zaman içine çektiği korporatif hareketin ilk programını korumaya önem vermedi. Hatta bunu hiç önemsemediğini bile söylemek mümkün. Nitekim birkaç 10 yıl içinde sosyal hakların savunulması için oluşturulan kuvvetlerin hepsi sosyal demokratların uzman ellerine geçer geçmez milli ekonominin yıkılması pahasına uygulanmıştır. Artık işçilerin çıkarları unutulmuştu. Çünkü ekonomik hayatta geçici araçların kullanılması siyasi hayatta her çeşit boyun eğmeye imkan verirdi. Pek tabii olarak bu bir yandaki cehalet oranında diğer yanda da ahmak bir sürü sabrı olmak kaydıyla. Sonuçta ortada görülen durum da tam anlamıyla buydu. Geçen 18. yüzyılın sonlarına doğru sendika hareketleri ilk hedeflerini ayrılmaya başladı. Yıllar geçtikçe sosyal demokratların tehlikeli siyasi yapısına daha hızlı yanaşarak sonunda sınıf mücadelelerinde bir itici güç konumuna gelmiştir. Büyük güçlüklerle meydana gelmiş bütün ekonomik yapıyı ard arda gelen darbelerle bir defa yıkarsa artık ekonomik temellerinden yoksun kalacak devlet yapısını aynı akıbete karşı karşıya bırakmak daha kolay olacaktı. Parti işçi sınıfının gerçek ihtiyaçlarını gittikçe daha az gösterir olmuştu. İşte bu sırada gün gelip kendi politikaları için halk kitlelerinin sefaletinin göz ardı edilmesinin kötü sonuçlarını fark etmekte gecikmediler. Çünkü istekleri bir kere yerine getirilen halk kitlelerinin sonuna kadar körü körüne sadık bir kavga gücü olmaktan çıkması mümkündü. Fırtınalarla dolu bir his içinde tahmin ettikleri bu sonuç sınıf mücadelelerini savunanlar üzerinde öyle bir etki yarattı ki kısa zamanda yollarını değiştirerek pek çok toplumsal iyileştirmeye yönelik düzenlemeyi reddederek bunları savunanlara karşı cephe aldılar. Bu kadar akıl almaz bir tavır ve hareketi haklı göstermek zahmetine katlanmadılar. Çünkü istekler ne kadar yükselirse onların yerine getirilmesi ihtimali de o kadar azalıyordu. Fakat hiç olmazsa işçi sınıfına en insani hakları ancak gülünç biçimlerde de olsa verilmesi mümkün olan kavga gücünü zayıflatacağı ve mümkünse bunu felce uğratmak için şeytani bir plan uygulandığı türünden bir açıklama yapılabilirdi. Ne var ki her türlü ciddi düşünce ve incelemeden aciz bir kitle üzerinde çeşitli sloganların yapacağı etkinin başarısına hayret etmemek gerekir. Burjuva partileri sosyal demokratların bu egemenlikleri altındaki güce karşı nefret duyuyorlarsa da bundan kendileri için bir hareket tarzı çıkartamıyorlardı. Oysa sosyal demokrasi İşçi sınıfı üzerindeki derin yoksulluğu gerçekten hafifletmekten duyduğu endişe, burjuvasi sınıf mücadelesi yandaşlarının kullandıkları silahı olmak maksadıyla bu yöne kanalize etmek gerekirdi. Fakat her zaman olduğu gibi burjuvazi yine hiçbir şey yapmadı. Düşman cephelere saldırmak yerine kendi kendini sıkıntıya sokarak adeta kendilerini kuşatma altına aldı. Ardından bu durumdan kurtulmak için yardıma o kadar geç zamanda o kadar değersiz araçlar çağırdı ki hepsi anlamsız kalarak saf dışı bırakıldılar. Sonuçta değişen bir şey olmadığı gibi sadece hoşnutsuzluklar büyüdü. Bundan sonra Hür Sendika toplum hayatı üzerinde olduğu gibi siyasi ufuklarda da bir fırtına bulutu gibi tehdit edici ağırlığını hissettirmeye başladı. Hür Sendika milli ekonominin güvenliğine ve geleceğine ve devletin sağlamlığına karşı, ferdi hürriyete karşı en korkunç tehdit silahlarından biri haline geldi. Demokrasi kavramını gülünç ve kötü bir cümle içinde değerlendiren özellikle Hür Sendika'ydı. Bu söz gerçekte hürriyeti aşağılamaktı. Eşitlik ise hiç unutulmayacak bir tarzda hareket etme biçimiydi ki bunun açıklaması sen bir yoldaş değilsen kafan kırılacaktır demekti. İşte bu sözle insanlık dostuyla o zamanlar böyle tanıştım. Bunu takip eden yıllarda anlayışım genişleyip derinleşti fakat hiçbir yanını değiştirme gereği hissetmedim. Sosyal demokrasinin görünüşünü ne kadar iyi biçimde tahlil edersem bu akımın ve felsefenin arka planını görmek için duyduğum istek de o kadar artmaktaydı. Bu konuda partinin resmi literatürü bana çok fazla bilgi veremezdi. Çünkü söz konusu bu literatür ekonomik tahlillerinde ortaya attığı tezlerle ve gösterdiği delillerle yanlış siyasi hedeflere ilişkin iddialar ise ikiyüzlüydü. Bunun yanında modern bir biçim olan başkaldırı ruhu ve gerekçelerinin ters yüz edilme tarzı bende derin bir nefret duygusu yandırıyordu. Karanlık ve anlaşılmaz kavramlarla dolu bir üslupla cümleler derin fikirler taşıyorsa da işleri boşaltılmıştı. Aklın yolunu şaşırdığı bir labirentte bir insanın kendini rahat hissetmesi ve bu sonsuz didişme pisliği içinde samimi fikirler bulabilmek için büyük şehirlerde var olan o bohem dekanlarından olmak gerekirdi. Bu konuda fikir yürüten aydınlar açık biçimde halkımızın alçak gönüllülüklerini istismar etmektedirler. Çünkü bir kısım insanlar bir şeyi ne kadar anlarsa o yazılarda ve sözlerde o kadar nadir değerler olduğunu düşünür. Bu akımın sosyal demokrasi teorik yönden yanlışlığı ve anlamsızlığıyla ortaya çıkan görüntülerinin gerçekliğini karşılaştırdığımda takip etmiş oldukları karanlık emeller hakkında fikirlerim daha da berraklaşmaya başladı. O zaman endişe verici hislerle adeta korkuya kapıldım. Bencilliğin ve kinin ilham verdiği bir felsefeyle karşı karşıya bulunuyordum. Kazanacağı başarıyı neredeyse matematik bir kesinlikle hesaplamış olan bu akım insanlığa son öldürücü darbeyi indirmek için bekliyordu. Tam bu sırada yıkıcı olan bu akımda bir milletin o zamana kadar bence adeta bilinmeyen özel nitelikler arasında var olması gereken ilişkinin farkına vardım. Sosyal demokrasinin karanlık emellerinin ötesinde yer alan, gerçekte varmak istedikleri yerin ne olduğunu ilişkin cevapların anahtarlarını bize ancak Yahudilerin ne olduklarını bilmek verebilirdi. Bu kavimi yani Yahudileri tanımak demek, Sosyal Demokrat Parti'nin hedef ve niyetleri hakkında gözlerimizi kör eden yanlış fikirlerin köklerini söküp atmak demektir. Onların sosyal meseleye ilişkin sisi ve karmakarışık açıklamaları arkasında Marksizmin çirkin ve pis yüzünün ortaya çıktığı görülecektir. Yahudi sorunu. Yahudi kelimesinin bende ilk defa özel bir takım fikirler uyandırmasının ne zaman ortaya çıktığını söylemek benim için bugün imkansız değilse bile zordur. Babamın sağlığında bu sözün bizim evde telaffuz edildiğini ise hatırlamıyorum. Öyle sanıyorum ki babam bu ismi özel biçimde telaffuz edecek kimseleri çağ dışı kalmış adamlar gibi nitelerdi. Yaşadığı zaman içinde o da az çok kozmopolitleşmişti. Onun bu temayülü, onun esasında sağlam milli kanaatlerini ve düşünce dünyasını şekillendirmesine rağmen benim üzerimde de tesirler yapmıştı. Okulda almış olduğum fikirler beni de bunların yeniden düzeltilmesine veya reddedilmesine sebep olmadı. Ruşle'de okurken bir Yahudi genciyle tanıştığımda aramızdaki ilişkilerde her ikimiz de kendi adımıza dikkat ediyorduk. Fakat bunun sebebi rastgele bir takım olayların onun sır vermeyen hali karşısında bize sınırlı bir güven vermiş olmasından ileri gitmiyordu. Zaten ne ben ne de diğer arkadaşlar bu olaydan özel bir takım sonuçlar da çıkartmadık. Ancak 14-15 yaşlarımda ve siyasetten yoğun olarak konuşulduğu zamanlarda sık sık Yahudi kelimelerini duymaya başladım. Bu sözler bende ilk anda az olsa bir itiraz etme duygusu yandırıyordu. Dini inançlar gereği kavgalara şahit olduğum zaman içimde uyanan kötü hisleri bu sebeple de olsa duymaktan kendimi alıkoyamıyordum. Tabii ki ben meseleyi o zamanlar bambaşka bir biçimde görüyordum. Linz'de çok az Yahudi vardı. Yüzyıllar süren zaman içinde artık bunlar Avrupalılaşarak diğer insanlara benziyorlardı. Hatta ben onların Alman olduklarını sanıyordum. Ve ayrıca bu yanlışlığın da farkında değildim. Çünkü görünüşte onlarla bizim aramızdaki tek farkın onlarla dinimizin aykırı olduğu üzerindeydi. İnançlarından dolayı zulüme uğradıkları kanaatine sahip olduğum olduğumdan aleyhlerinde söylenen sözler bana sevimsiz geliyordu. Hatta bu his bazen bende nefret derecesine ulaşıyordu. O zamanlar Yahudiler aleyhinde sistematik düşmanlar olabileceğimi hiç aklıma getirmiyordum. Viyana'ya geldiğimde Yahudiler hakkında bilgilerimin ve duygularımın hemen hepsi bunlardı. Mimarlık bölümünde uzmanlık sahalarının yoğunluğu altında, kaderimin ağırlığı altında ezildiğim için ilk zamanlar bu koca şehrin kalabalık nüfusunu meydana getiren çeşitli sınıflar hakkında hiçbir şey dikkatimi çekmemişti. Viyana'da o yıllar 2 milyondan fazla Yahudi olmakla beraber bunların varlıklarını hissetmiyordum. Çünkü ilk zamanlar günlerim ve kafam o denli yeni değerlerin ve fikirlerin hücumuna karşı koyacak ve algılayacak durumda değildi. Bir zaman geçip ateşli hayaller yerini gerçeklere bıraktı ve Yahudi meseleleriyle karşılaştığım zaman çevremi kuşatan dünyayı yeniden tanımaya dikkat etmeye başladım. Yahudi meselesiyle karşılaşma biçimim bende özel olarak hoş bir şey oluşturmadığını burada belirtmeliyim. Yukarıda da belirttiğim gibi bendeki Yahudi imajı başka bir inanca, görüşe mensup olan demekti. Bu nedenle dini inançlardan ortaya çıkan her türlü düşmanlığı insanlık adına kınamaktan kendimi alamıyordum. Özellikle Viyana'nın Yahudi aleyhtarı basını bana büyük ve medeni bir milletin geleneğine aykırı ve çirkin geliyordu. Geçmişi orta çağlara uzanan ve tekrarında bence hiçbir anlamı olmayan bazı olayların hatırası zihnimi meşgul etmeye başladı. Acaba neden söz edilen Yahudi aleyhtarı gazeteler birinci dereceden önemli görülmüyor, onlar ciddiye alınmıyordu? Sebebini bilmiyordum ama yine de bu gazeteleri geçmişte olmuş olsa bile kin ve kıskançlığın sonuçları gibi düşünüyordum. Diğer taraftan gerçek sayılan büyük basın organlarının Yahudi aleyhtarı saldırılara karşı koymaları hakkında bana göre son derece uygun bir yol seçmeleri kanaatlerimi kuvvetlendiriyordu. Benim için daha takdir eder olan şey de bu basının aleyhindeki saldırıları onlardan hiç söz etmeyerek susarak öldürmeleriydi. Dünyayı kapsam altına almış bulunduran söz konusu bu basın kuruluşlarının gazetelerinden ve diğerlerini takip etmeye başladım. Bu gazetelerin okuyucusuna bol bol haber vermeleri ve meseleleri tarafsız gözle belgelerle ispat etmeleri beni hayrete düşürüyordu. Bu basının efendi tavrını beğeniyor fakat ağır üslubu beni rahatsız ediyordu. Fakat bu tür kusurlar sonuçta büyük kozmopolitik şehre hayat veren hareketliliğin sonuçlarındandı. O zamanlar Viyana'yı bu şekilde bir şehir olarak algıladığımdan kendimce bulmuş olduğum açıklamanın haklı olabilecek sebebe dayandığını düşünüyordum. Dikkatimi çeken en önemli husus bu basının hükümeti müthiş bir utanmazlık içinde övmesi ve alkışlamasıydı. Hofburg'da küçük ve önemsiz bir olay olmaya görsün bu gazeteler okuyucularını galeyana getirecek şekilde taşkınlık yaratacak ifadelerle olayı hikayeleştirip büyütürlerdi. Bütün bunlar bana olağanüstü bir gösteriş gibi geliyordu. Bu tespitlerim liberal demokrasi konusunda vardığım kanaatleri gölge düşürmeye başladı. Sarayın sevgi ve saygısını kazanmak için hem de bu kadar utanmadan arsızca kazanmaya çalışmak, milletin şeref ve gururunu hiçe saymak demekti. İşte Viyana'nın büyük basını ile ilişkimi bozan ilk husus da bu oldu. Önceden her zaman yapmış olduğum gibi Almanya'da gerek politikada gerekse sosyal hayatta meydana gelen olayların hepsini Viyana'da büyük bir merakla takip ediyordum. Rich'in yükselmesini Avusturya devletinin tutulduğu rehavet hastalığını gurur ve hayranlıkla karşılaştırıp bir değerlendirmesini yapıyordum. Fakat Rich'in dış politikasının başarıları bana o anda sevinç ve neşe veriyorsa da iç politikamızdaki gelişmeler hiç de sevindirici değildi. Bu durum beni endişelere sevk ediyordu. O zamanlar 2. Guglielmo aleyhindeki mücadeleyi uygun görmüyordum. Çünkü o sadece Almanya imparatoru değil, Alman donanmasında yaratıcısıydı. Rüştengen imparatorunun politik konuşmalar yapmamak hususunda vermiş olduğu karar ve hareketi bana son derece heyecan veriyordu. Çünkü bana göre bu konuda hiçbir yetkisi olmayan bir meclisten çıkan bir karardı bu. Bu erkek kazar parlamentolarda sadece bir sosyal devre içinde, fikir olarak en zayıfları da içlerinde olmak üzere bütün imparator hanedanının yüzyıllarca yapamayacakları anlamsızlıklardan daha fazlasını yapıyorlardı. Yarı deli birinin düşüncelerini dinletmek gayesiyle söz almaya kalkıştığında, bir devletin imparatorluk tacını taşıyan kişinin bütün zamanların en boş boğaz insanlarından oluşan bir mecliste azarlanmasını duymak bende nefretten başka hiçbir şey uyandırmadı. Asıl beni büsbütün çileden çıkartan saray arabalarının en önemsiz bir beygirini aşağılık biçimde selamlayıp, eğer hayvan kuyruğunu sallarsa aşkla kendisinden geçen Viyana basınının söz konusu Alman İmparatorunu endişelendiren bir mesele olduğumu hiç de gizleyemediği göstermelik bir üzüntüyle art niyetli sözler söyleyebilmeleriydi. Bu basının yazdıklarına bakılırsa Almanya İmparatorluğu'nun işlerine karışmak taraftarı değillerdi. Fakat meselenin üzerinde bu biçimde durmakla sözde iki imparatorluk arasında ittifakın yüklendiği görevi üstlenmiş oluyorlardı. Tabii bunu söylerken keyifle tırnaklarıyla yarayı kaşıyorlardı. Bunları gördükçe kan beynime sıçrıyor, büyük basından gittikçe daha da işkillenmeye başlıyordum. Yahudi aleyhtarı gazete bu gibi durumlarda daha ölçülü ve saygılı davrandığını kabul etmek gerekir. Yine büyük basının çileden çıkmama sebep olan bir başka tavrı, o sıralarda Fransa'ya karşı beslediği iğrendirici saygı göstergesiydi. Bu basının o büyük medeni milleti övmek için yazmış olduğu yazılar okunduğunda insan Alman olduğundan utanırdı. Bu sefil Fransız hayranlığı çoğu zaman beni o dünyaya ait bütün güzelleri ve gazeteleri elime almamaya tövbe ettiriyordu. Genellikle Volkoblad gazetesine düşmandım. Kısıtlı bir çevrede etkili olmasına rağmen meseleleri ince bir ayarlı inceliyordu. Onun saldırgan Yahudi aleyhtarlığını da kabul etmiyordum. Fakat bazen öyle konular görüyordum ki düşünmeden de edemiyordum. Öyle sanıyorum ki o zamanlar Viyana'nın gelecekteki kaderine hakim olacak olan adamı ve partiyi de bu şartlar içinde tanımış oldum. Bu adam Doktor Karl Luger ile Hristiyan Sosyal Partisi'ydi. Viyana'ya geldiğim ilk zamanlar bunlara karşıydım. Doktor Karl da partisi de benim nazarımda gericiydiler. Ancak gerek o adamı gerekse eserini tanıma fırsatı bulup esaslı bir kavrayışla açık bir hayranlık duyduğumu hissettiğim zaman bu peşin hükümlerimi değiştirmek zorunda kalacaktım. Bugün Doktor Luger'ı her zamandan daha çok bütün zamanların en değerli Alman belediyecisi olarak değerlendiriyorum. Hristiyan Sosyal Hareketi karşısında yer alan düşüncelerimin değişmesi yüzünden o güne kadar yanlış fikirler beslemişsem sonunda hepsi yıkıldı. Diğer tarafta Yahudi aleyhtarlığı hakkındaki hükümlerim zaman içinde değiştiyse de bu benim için çok ızdıraplı bir dönüş anlamı taşıyordu. Yahudi aleyhtarlığından dönüşüm acı bir mücadele pahasına gerçekleşirken sonuçta akıl ile duyguların aylarca süren mücadelesinin ardından zafer akıl cephesi tarafına geçti. Bundan 2 yıl sonra ise duyguların ve aklın birleşerek onun dürüst bir koruyucusu haline geldi. Fikir dünyam almış olduğu eğitim ile sağlık okul arasında meydana gelen şiddetli mücadele sırasında Viyana sokaklarının verdiği hayat dersleri bana paha biçilmez hizmetler sağladı. Bir zaman sonra artık ilk günlerim gibi büyük şehrin sokaklarında rastgele dolaşmıyordum. Gözlerim sadece binaları görmek için bakıyordu. Bir gün eski şehirde dolaşırken karşımda uzun paltolu, siyah lülülle saçlı bir adam gördüm ve ilk aklıma gelen soru bu adam Yahudi midir oldu. Linz'deki Yahudilerde bu tip yoktu. Adama belli etmeden gözlemeye başladım. Fakat bu yabancı yüzü inceledikçe kendime ilk sorduğum soru tersine dönerek başka bir soru şekline geliyordu. Bu da bir Alman mı? Bu gibi durumlarda her zaman olduğu gibi kitaplarda şüphelerimi giderecek bir cevap aramaya başladım. Hayatımın ilk Yahudi karşıtı broşürlerini birkaç para karşılığında hemen aldım. Ne yazık ki bu broşürlerin hepsi okuyucularının Yahudi meselesinin ne olduğunu biliyorlarmış farazisiyle kaleme alınmış şeylerdi. Ayrıca bunların ifade biçimleri de bende şüpheler uyandırdı. Çünkü tezleri ve iddialarını ispatlamaya yönelik sundukları belgeler çok yetersiz ve ilmi seviyeden uzaktı. Bunun üzerine eski yanlış fikirlerime yeniden dönmeye başladığımda kafamda bu çelişkiler haftalar hatta aylarca devam etti. Mesele bana o kadar yapay ithamlar, o kadar ölçüsüz geliyordu ki haksız bir kanaate saplanma korkusunun verdiği ızdırap içinde tekrar endişe ve tereddütlere kapılıyordum. Sonunda bunların gerçek Almanlarla ilgisinin olmadığını iyice anladım. Bundan hiç şüphem yoktu. Çünkü bunlar tamamen ayrı bir ırktandı. Çünkü bu meseleyle ilgilenmeye başlayıp dikkatleri Yahudiler üzerine çevirerek Viyana'yı başka bir gözle görüyordum. Nereye gitsem Yahudilerle karşılaşıyordum. Ne kadar çok Yahudi görüyorsam onları diğerlerinden ayırt etmeye çalışıyordum. Şehir merkezi ve Tuna kanalının kuzeyinde mevcut olan mahallelerin görünüşleri Almanların görünüşleriyle hiçbir benzer tarafları olmayan bir kalabalık nüfusla doluydu. Bu noktada birazcık şüphem kalmış olsa bile Yahudilerin hal ve hareketleri her türlü şüpheyi kesin biçimde silmeye yeterliydi. Yahudiler arasında şekillenmiş ve Viyana'da oldukça geniş bir etki alanına sahip olan bir hareket, Yahudiliğin ırkî özelliklerini özellikle göze çarpacak biçimde ortaya çıkartmış bulunuyordu. Bu Siyonizm hareketinin ta kendisiydi. Gerçekte Yahudilerin bir kısmı Siyonist hareketi destekledikleri halde çoğunluğu bu hareketi ve ilkelerini reddediyordu. Fakat aslında yakından incelendiğinde bu görüşte bir tavır olup davalarının gereği olarak bir dizi yalandan ibaretti. Esasında Yahudi liberalleri politik Yahudiliği aynı ırktan kardeşleri değil diye reddetmiyorlar. Sadece Yahudiliklerini açıkça dile getiriyorlardı. Fakat ne olursa olsun onları bir arada tutan ruh hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Siyonist Yahudilerle liberal Yahudiler arasındaki bu kavga bana bir müddet sonra tiksinti vermeye başlamıştı. Bütün bunlar gerçeğe uymuyordu. Tam tersine saf bir yalandan ibaret olan bu tartışmalardan dürüstlük beklemek bu düzenbaz kavimin pisliğine doyuyordu. Zaten bu halkın ahlak ve temizlik anlayışı özel bir şeydi. Soya karşı ne kadar az ilgileri olduğunu yüzlerine bakınca anlamak mümkündü. Sonraları bu uzun palto giyen adamların kokusunu duydukça bunaltı geliyordu. Bunun yanında elbiseleri pislik içinde ve kaba insanlardı. Anlatmış olduğum bütün bu detaylarda hiçbir sevimlilik yoktur. Fakat onların pislikleri altında bu halkın ahlaki pislikleri görüldüğünde tiksinti bir kat daha artıyordu. Bir zaman sonra beni düşünceye sevk eden sebep bir takım alanlarda Yahudilerin nasıl faaliyet gösterdikleriydi. Yavaş yavaş bunun da sırrını ermeye başladım. Çünkü herhangi sosyal ve iç hayatta ne biçimde olursa olsun bir pislik ve karanlık olmasın ki ona bir Yahudi parmağı bulaşmış olsun. Bu çeşit bir yaraya bir bıçak vurulduğunda bir vücutta yoğunlaşmış solucanlar gibi gözleri ışıktan kamaşmış halde ortaya çift Yahudi çıkıyordu. Yahudilerin basında, plastik sanatlarda, edebiyat ve tiyatrodaki etkinliklerini araştırdıkça bugüne kadar Yahudiler aleyhinde söylenen sözler bende birikmeye başladı. Bundan böyle söylenen bu masum sözler bile bende herhangi bir iyi niyet uyandırmadı. Artık bir tiyatro afişi, duvar reklamlarının yaptıkları o sinema ve tiyatro yazarlarının isimlerini incelemek bana yetiyordu. Böyle bir durum içinde insanın amansız bir Yahudi düşmanı olması içten bile değildi. Bu durum oralarda halkı korkutan geçmişte meydana gelen kara vebadan daha korkutucu bir felaketti. Bu korkunç zehir adeta büyük oranda üretilip dağıtılıyordu. Tabii ki bu estetik eserleri meydana getirenler ahlak ve fikir açısından ne kadar aşağılıksalar, üretici yanları da o kadar güçlüydü. Bu adamlar sanki bir püskürtme aleti gibi bütün pisliklerini insanlığın üzerine boşaltıyorlardı. Yahudinin yaratılıştan gelen özellikle bu utanç verici rolü oynamak için yaratılmış gibi olduğunu düşünmek korkunç bir duyguydu. Ne var ki bu noktada aldanmanın ve hayale kapılmanın gereği de yoktu. Kendilerine seçilmiş kavim denen kavim bu muydu? O zaman estetik hayatın meydana çıkardığı bu kirli eserlerin bütün isimlerini incelemeye karar verdim. İncelemelerimin sonucunda o zamana kadar Yahudiler hakkında beslemiş olduğum bütün fikirler daha da netleşmeye başladı. Duygu ve hislerim istediği kadar karşı koysun, içinden çıkan sonuçlar değişmiyordu. Gerçek şuydu ki estetik adına ortaya koydukları çirkinliklerin, güzel sanatlardaki bayağılıkların, tiyatrodaki budalalıkların 9%'u, ülke nüfusunun ancak 1%'ini temsil eden bir kavmin egemenliği altında bulunuyordu. Bundan sonra o bizim sözde büyük basını da aynı gözle araştırmaya ve incelemeye başladım. Araştırmalarımı ne kadar derinleştirirsem eskiden hayran olduğum şeyler şimdi değerlerini bir bir kaybediyordu. Üslupları tahammül sınırlarının dışındaydı. Yabancı oldukları kadar yüzeysel olan fikirlerini kabul edemiyordum. Sözde tarafsız olarak kaleme aldıkları meseleler bana doğru gelmekten ziyade yalın ve çarpıtıma geliyordu. Çünkü yazarları Yahudiydiler. Önceden hiç farkına varmadığım yüzlerce detay şimdi dikkatimi toplamama sebep olmuş ve yine bir zamanlar beni düşünmeye itmiş olan diğer meseleleri yeniden kavramaya ve gözden geçirmeye çalışıyordum. Şimdi bu basını liberal fikir ve düşüncelerin temsilcisi olduklarından başka bir sıfatla görüyordum. Düşmanlarının saldırılarına karşı cevap verdikleri ifade biçimlerindeki kibarlık veya suskunluk bana tiksinti verdiği kadar bunların kötü ve hile olduğu kanaatini uyandırıyordu. Övgüyle dolu tiyatro eleştirileri sadece Yahudileri kapsıyor, bunlar için de Almanlardan başkalarına kötü söz söylenmiyordu. İkinci Gulem'e yönelik hakaret edici ince değerlendirmeleri o kadar ustalıkla yapılıyordu ki bunun sistematik olarak yapıldığına şüphem yoktu. Fransız kültürüne ve medeniyetine yönelik yazılarda bundan farklı değildi. Ahlaka aykırı en hayasız yazılar bu gazetelerde sürekli olarak tefrika ediliyordu. Bu gazetelerin dili kulağıma yabancı bir aksanla çarpıyordu. Fakat makalelerin genel havası Almanlara o kadar aykırıydı ki bunların rastgele yazılmış şeyler olması mümkün değildi. Bu tür hareket etmekten ne fayda bekliyorlardı? Fakat başka pek çok olayların araştırılıp gözlemlerle geçirdiği gelişmelere hız kazandırdı. Yahudilerden çoğunun ahlak ve adet hususunda besledikleri ve açıkça uyguladıkları anlayış oldukça dikkat çekiciydi. Yahudilerin fuhuş ve beyaz kadın ticaretinde oynadıkları rol bunun ilk sırada yer alanlarındandı. Bu rol Güney Fransa limanları dışında Batı Avrupa şehirlerinden ziyade Viyana'da kolaylıkla gözlemlenebilirdi. Akşam vakitleri Lobsal'dan arka sokaklarına çıkıldığında her adım başı çarpıcı görüntülerle karşılaşmak olağandı. Bu görüntüler savaşta Doğu cephesindeki askerlere görme fırsatı çıkıncaya kadar, dahası bu askerler böyle görüntüleri görmeye mecbur olana kadar Alman milleti için meçhul kalmıştı. Büyük şehrin bataklığı içinde faziletin böyle isyan edilecek biçimde istismar edilmesini o hayasız ve duygusuz Yahudiler tarafından organize edildiğini gördüğümde tüylerim diken diken olmuş halde dehşet bir kin kasırgasına tutuldum. Artık Yahudi meselesinin karanlıkta kalması mümkün değildi. Bundan böyle bunu kendime görev olarak kabul ettim. Fakat medeni hayatın bütün görüntülerinde ve güzel sanatların uygulamaları arkasında Yahudi'yi tanıyıp öğrendikçe tahmin etmediğim pek çok yerde onunla karşı karşıya geliyordum. Yahudinin sosyal demokrasinin şefi olduğunu anladığım zaman bunlar gözümden düşerek kendi kendimle giriştiğim uzun mücadelenin sonuna gelmiş oldum. İşçi arkadaşlarla günlük ilişkiler içinde onların aynı konuda ne kadar kolaylıkla, hatta çoğu zaman şaşılacak bir kolaylıkla fikirlerini değiştirdikleri daha önceden dikkatimden kaçmamıştı. Bu işçilerle baş başa konuşulduğu zamanlarda aklı başında olan bu insanların basının görünmeyen hakimiyeti karşısında samimi düşüncelerini kaybettiklerini akıl erdiremiyordum. Bu durum beni üzüntüye sevk ediyor, cesaretimi kırıyordu. Onlara saatlerce öğütler verip ikna ettiğime kanaat getirmenin sevinciyle ayrılıp ertesi gün tekrar karşılaştığımızda başa döndüğümüzü üzüntüyle şahit oluyordum. Bütün çabalarım boşa gidiyordu. Onların anlamsız fikir ve tartışmaları sonsuz bir gelgit arasında sallanan rakas gibi eski sabit noktaya geri dönmüş oluyorlardı. Pek çok şeyi anlayabiliyordum. Gelecekteki kederlerinden memnun olamadıklarını, çoğu zaman kendilerine acımasız darbeler indiren kaderlerini lanetledikleri ve bu kaderin zalim uygulamaları gibi gördükleri patronlarından nefret ettikleri, hatta durumlarına acımayan hükümet çevirilerini sövdükleri, bu sebeple mitinglere katıldıkları zaman onların akıllarından şüphe etmiyordum. Fakat benim anlayamadığım nokta kendi milletlerine karşı duydukları sınırsız kindi. Kendi milletlerinin büyüklüğünü meydana getiren değerlerin hepsini bu kin ile aşağılıyorlar. Tarihlerini küfredip büyük adamlarını pisliğe sürüklüyorlardı. Kendi insanına, kendi yuvalarına, kendi memleketlerine karşı duydukları bu akıl almaz düşmanlık anlamsız olduğu kadar yaratılışa da aykırıydı. Yollarını şaşıran bu kimseleri geçici olarak yola getirmek mümkünse de bu ancak birkaç gün, en çok bir hafta için geçerliydi.